Ayrım 39.
Fakat bunlara rağmen başvezirin de istediği zaman zalim ve merhametsiz olabileceğini biliyordu. Şöyle düşünmekteydi: onu ortadan kaldırabilirsem İran'ın tek gerçek efendisi ben olurum. Bu gece bir bitse diye iş çekti. Pelerinine sıkıca sarılarak terasa döndü. Bulunduğu yerden bahçeleri seyretmek hoşuna gidiyordu. Hatımlar son fenerleri de indirmişlerdi. Bakışlarını dağlara yöneltti. Yamacın eteklerinde ışıklar parlıyordu. Ölüleri gömüyorlar diye düşündü ve ürpermekten kendini alamadı. Birdenbire aklına korkunç bir düşünce gelmişti. Kendisi de günün birinde hiçliğe dönmek zorundaydı. Hiçbir şeyi kesin olarak bilmiyoruz. Üzerimizdeki yıldızlar suskun ve dilsizler. Sadece tahminlerle sınırlandırıyoruz kendimizi. Bu yüzden de yanılgılara kapılıp gidiyoruz. Bizi sevk eden Tanrı gerçekten de korkunç bir şey. Tekrar içeri girdi ve gizli geçitin kapısından hücrenin gelmiş olduğunu gördü. Cafer ve Abdurrahman derin derin uyuyorlardı. Üzerlerindeki örtüleri kaldırdı. Yan odadan sızan ışık delikanlıların yorgun suratlarının üzerine düşüyordu. Uzun uzun onlara baktı. Dünyadaki en garip yaratık hiç şüphesiz insanoğlu diye mırıldandı. Bir kartal gibi uçmak istiyor ama kanatları yok. Bir aslan kadar kuvvetli olmak istiyor ama pençeleri yok. Onu ne kadar noksan yaratmışsın ey Tanrı. Üstüne üstlük bir de onu cezalandırmak için noksanlarını idrak etme yeteneğini de vermişsin. Tekrar yatağa uzandı ve uyumaya çalıştı. Ama uyku onu sabaha karşı yakaladı ancak. İbn-i Sabbah gerçek bir peygamber. Her şeye rağmen inandığı bir Allah var diye duygularını açtı Ebu Ali Buzruk Ümit'e. Ona neşeli, hatta çocukça bir bakış fırlattı. Sonra da aynı samimi sesle devam etti. Yanılmadığımı gördün şimdi, değil mi? Söylediklerin ne kadar imansızca olsa da İsmaillerin tek önderinin sadece onun olabileceğine inanmıştım her zaman. Çünkü bunun için gerekli olan cesarete bir tek o sahip. Allah'a şükür bir peygamberimiz var. Korkunç bir peygamber diye mırıldandı Buzruk Ümit. Muhammed ondan daha az korkunç değildi. Binlerce insanı ölüme göndermişti. Buna rağmen ona inanıyorlardı. Şimdi ise Mehdi'yi bekliyorlar. Ebu Ali'nin yüzünde kurnaz bir gülümseme belirmişti. Kitleler bugüne kadar asla boş yere birisini beklememişlerdir. Tarih benim şahidimdir. Binlerce ve binlerce insanın yürekleri onu iyi ya da kötü var edeceklerdir. Zaten insanlığın en büyük sırrı da bu değil mi? Ne zaman ve nereden geleceği asla bilinmez ama beklenen eninde sonunda daima gelir. Anlaşılan Hasan'ın deliliği sana da bulaşmış, inanıyorsun ve buna rağmen insanların sadece sahtekarlıkları gördüğünü biliyorsun. O bile bir şeylere inandıktan sonra ben neden inanmayayım ki? Belki de her ikiniz de aynı şeyleri arzu ediyorsunuz. Dâiler bize güven duymuyorlar. Bunun tek sebebi de onların liderleri olmamız. Sadece Hasan fedailerinin sayesinde her şeyi elinde tutuyor. Bu yüzden onun yanında olmalıyız. Dönekliğin büyük rahatsızlık uyandırıyor bende. Fakat hakkın var ki şüphesiz öbür mevki sahiplerinden bekleyecek bir şeyimiz yok. Hiçbiri bizden yana değil. Demek ki bizim yanımız önderimizin yanı. Aynı saatte bütün kızlar havuzun etrafında toplanmışlar ve Halime'nin yasını tutuyorlardı. Fatma neler olduğunu diğerlerine anlatmıştı. Üzerlerinden yırtıcı bir kuşun gölgesinin geçtiği, ürkmüş bir güvercin sürüsünü andırıyorlardı. Sel gibi döktükleri gözyaşları bile arkadaşlarının başına gelen felakete duydukları üzüntüyü ifade etmekten çok uzaktı. Kara haber yüzünden aslında birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını, hatta bir aile gibi olduklarını daha iyi anladılar. Hepsi matem tutuyordu. Halime hepimizin en iyisiydi. Onsuz bahçeler bomboş kalacak. Canımız ölesiye sıkılacak. Onsuz nasıl yaşayabiliriz ki? Meryem biraz uzakta oturuyordu. Kızların söyledikleri acısını daha da arttırmaktaydı. Son derece çaresizdi ve kendisini dünyaya bağlayan son bağlarında koptuğunu hissediyordu. Daha fazla ıstırap çekmenin ne anlamı vardı? Hava aydınlanmaya başlayınca kızları yataklarına gönderdi. Keskin bir bıçak alarak artık boşalmış olan odasının yanındaki hamama girdi. Havuza sıcak su doldurdu. Soyundu ve içine girdi. Küçük bir hareket ile damarlarındaki kan yavaşça dışarı akmaya başlamıştı. Şimdi kendisini daha iyi hissediyordu. Su gitgide daha fazla kızarıyordu. İçindeki yaşam belli belirsiz vücudunu terk ediyor ve geriye sadece büyük bir yorgunluk bırakıyordu. Uyku, başka bir isteği yoktu. Gözlerini kapadı ve kendini suyun sıcaklığına terk etti. Ertesi gün onu uyandırmak isteyen Fatma, genç kızın solgun ve çıplak vücudunu suyun içinde buldu. Fatma'nın attığı korkunç çığlık tüm evde çın çın çınladı. Sonra da bilincini kaybetti. Nehrin kıyısındaki çayırda otlamakta olan katırlara ve keçilere çobanlık yapmakta olan sultanın ordusunun bir askeri dallar arasında çıplak bir genç kızın cansız bedenini keşfettiğinde güneş çoktan yükselmişti. Kızı dallardan kurtararak kıyıya çekti. Ne kadar da güzel diye içinden geçirdi. Birkaç adım ileride ise bir leopar olduğunu hemen anladığı büyük bir hayvanın leşi bulunuyordu. Onu da kıyıya çekti. Vahşi kedinin kokusunu alan atlar yüksek sesle kişnemeye başladılar. Nöbetçi asker subaya haber vermeye giderken diğer askerler de bu ilginç görüntüyü yakından seyretmek için kıyıya gidiyorlardı. Bir leopar ve bir genç kız. Ölüm onları aynı anda kucaklamış. Kötü bir işaret bu, dedi görmüş geçirmiş eski bir savaşçı. Nöbetçi subay adamlarına cesetleri yan yana gömmelerini emretti. Bölüm 18. Takip eden günlerde sultanın birlikleri kaleyi düzenli olarak bombardıman etmeye devam ettiler. Fakat İsmaililer bir süre sonra surlarını mütemadiyen döven taşların gürültüsüne alışmışlardı. Muhafızlar surların üzerine çıkarak yapılan atışlar hakkında bilgi vermeye bile başlamışlardı. Başarısız atışlarla alay ediyorlardı. Hatta başarılı olanlarla alkış tutacak kadar bile ileri gitmişlerdi. Düşman askerlerine el kol hareketleri yaparak eğleniyorlardı. Kısacası kalede artık hiç kimse en hafif bir korku bile duymuyordu. Übeyde ortalıktan kaybolduğundan beri keşifçilerin komutanlığına İbni Vakkas getirilmişti. İki ordu arasındaki ilişkileri sıcaklaştırmak görevi tam onun için biçilmiş kaftandı. Adamlarına tutsaklarından birini düşman ordusunun ön saflarına kadar bizzat götürmelerini emretmişti. Tutsak inanılmaz bir hızla arkadaşlarının yanına koşmuş ve ağzından köpükler saçarak İsmaililerin kendisine ne kadar iyi baktıklarını anlatmaya başlamıştı. Keşifçilerden biri emirin askerleriyle pazarlık yapmaya başlamıştı bile. Onlara Alamut Kalesi'nde herkese yetecek kadar altın olduğunu, boşuna ölmeyi beklememelerini anlatıp duruyordu. Zaten iki ordu arasında her iki tarafında lehine olan kara borsa faaliyetleri alabildiğine yürümüştü. Özellikle İbni Vakkas elini ovuşturup duruyordu. Çünkü bu kanal vasıtasıyla düşman ordusu hakkında pek çok faydalı bilgiler elde etmekteydi. İlk öğrendiği şey emirin ordusunun 30 bin değil en fazla bunun yarısı kadar askere sahip olduğuydu. Kötü takviye edilen muhasaracılar bir süre sonra gıda maddesi sıkıntısı çekmeye başlamışlardı. Birliklerdeki askerler ise geri çekilmek istediklerini artık açıkça söylemeye başlamışlardı. Emir Arslantaş bile bir an için adamlarından 5 ya da 10 bin tanesini Rey ve Kuzvin'e göndermeyi düşünmüştü. Ama İsmaililerin ürkütücü kararlılıklarının gayet iyi farkındaydı ve birliklerinin sayısının azalması durumunda birkaç hafta evvel atlı öncülerinin başına gelen şeyin kendi başına da geleceğinden atı gibi emindi. Aradan en fazla bir hafta geçmişti ki güçlükle nefes alan bir haberci, emir hazretlerine korkunç bir haber getirdiğini haykırarak ordugaha daldı. Başvezir kendi adamlarının tam ortasında fanatik bir İsmaili tarafından öldürülmüştü. Arslantaş yıldırımla çarpılmış gibi olduğu yerde kala kalmıştı. Gözlerinin önünden kendisiyle hesaplaşmaya antican kılık değiştirmiş bir katilin hayali geçiyordu. Alnını soğuk terler kapladı. Ebu Cafer gelsin diye emretti. Yüzbaşı zaman kaybetmeden efendisinin yanına gitti. ''Duydun mu?'' diye sordu emir endişeyle. ''Duydum Haşmetlim. Nizamül Mülk öldürülmüş. Alamut Kalesi'nin efendisi ne demişti?'' ''Başvezir hakkında sizin kulaklarınıza 6 ila 12 gün arasında ulaşacak bir bilgiye sahip olduğunu söylemişti. Ve sonra da kendisini ve haberlerini hazırlatmanızı emretmişti.'' ''Ey Allah! Allah her şeyi biliyormuş. Hiç şüphesiz katili Nehavent'e gönderen de ta kendisiydi. Kendisini hatırlamamı söylerken ne demek istedi acaba?'' ''Korkarım senin için pek hayırlı şeyler değil efendim.'' Emir dehşet içinde elleriyle yüzünü kapadı ve yaralı bir geyik gibi kapıya koştu. Muhafız başı çabuk adamlarını 10 katına çıkar ve hepsi ellerinde silah olduğu halde hazır beklesinler. Çadırıma bizzat benim çağıracağım subaylar dışında hiç kimseyi sokma. Sonra Ebu Cafer'e döndü. ''Davullar çalsın. Acilen herkes silah başına geçsin. Alamut ile en küçük bir ilişki kurmak isteyenlerin derhal boyunları vurulsun.'' Ebu Cafer aldığı emirleri yerine getirmek üzere kapıya henüz yönelmişti ki içeriye paldır küldür bir subay girdi. İhanet, mancınıkları kullanan adamlar atları ve katırları çalarak güneye doğru kaçmışlar. Başlarındaki subaylar kendilerini engellemek istemişler fakat onların ellerini kollarını bağlayıp bir kenara atmışlar. Az önce bulduk onları. Arslantaş delirmek üzereydi. ''İt oğlu it, onların gitmelerine müsaade edenlerin arasında sen de vardın değil mi?'' Subay gözlerini yere indirerek kendisine hakim olmaya çalıştı. karınları aç, dağların şeyhi, çarpındaki bir peygamberle savaşmak istemiyorlar. O zaman bana bir fikir verin, ne yapmalıyım? Ebu Cafer kuru bir sesle cevapladı. İsmaililerin can düşmanı baş vezir öldü. Tacül mülk şimdilik kazanıldı. Onunla Alamut Efendisi'nin arası kötü sayılmaz. Ne demek istiyorsun? Açık konuş. Mancınıkları kullanabilen askerler toz oldular. Bu kalenin önünde daha fazla beklemek için ne gibi bir sebebimiz var ki? Arslan Taş gözle görülür biçimde rahatlamıştı. Yine de adet yerini bulsun diye itiraz etmekten geri kalmadı. Demek rezil olmak, kaçmamı öneriyorsun. Hayır Haşmetlim, baş vezirin ölümünden sonra durum tamamen değişti. Sultanın ve yeni baş vezirin emirlerini beklemek zorundayız. Bu da doğru tabi. Emir hazretleri hemen subay meclisini topladı. Çoğunluğu geri çekilmekten yanaydı. Zaten askerlerin büyük çoğunluğu İsmaililerle savaşmayı reddediyordu. Pekala dedi sonunda emir. Ordugahı dağıtın. Askerler de hemen geri çekilmeye hazırlansınlar. Ertesi sabah güneş boş bir araziyi aydınlatıyordu. Sadece çiğnenmiş toprak ve sayısız kamp ateşi kalıntısı dün akşam burada devasa bir ordunun konakladığına delalet ediyordu. İbni Vakkas casusları vasıtasıyla baş vezirin ölümünü anında haber almıştı. Bir İsmaili baş veziri çadırının tam ortasında öldürmüş. Sultanın ordusu Alamut'un önünden sefil bir halde geri çekiliyor. Bu söylenti tüm kalede bir şimşek hızıyla yayıldı. İbni Vakkas önce Ebu Ali'ye haberi bildirmişti. O da zaman kaybetmeden Buzruk Ümit'in yanına koştu. İbni Tahir görevini yerine getirdi. Nizamül Mülk öldü. Hasan'a haber vermeye gittiler. Meryem'in korkunç ölümünden beri Büyük Önder daha da içine kapanmıştı. Mekanizması kusursuz bir şekilde işlemekteydi. Fakat kendisine itaat etmeyi reddeden her şeyi çarkların arasında öğütüyordu. İlk kurbanı bir ikincisi, onu da bir üçüncüsü izlemişti. Hasan yarattığı mekanizmayı artık tamamen kontrol altında tutmayı başaramadığının farkındaydı. Sanki garip bir şekilde canlanmıştı ve kendisi için önemli olan şeyleri de gözünü kırpmadan yok ediyordu. Meryem'in intiharı ona çok dokunmuştu. Keşke Ömer Hayyam yanında olsaydı. Acaba davranışlarını nasıl değerlendirirdi şair? Şüphesiz onları onaylamazdı ama ne yapmak istediğini anlayabilirdi. Bu ise ötekinden daha önemliydi. Çünkü büyük dâiler odasına daldıkları zaman sevinçle dolu yüzlerinden kendisine önemli bir haber getirmiş olduklarını anladı. Emir'in ordusu ardına bakmadan kaçıyor. Fedai'nin ise baş veziri öldürmüş. Hasan ayağa kalktı. Gençlik yıllarında birbirlerine büyük bir yeminle bağlanan üç arkadaşın en soylusu artık yoktu. Artık hiçbir şey onu tutamayacaktı. Nihayet diye mırıldandı. Bu adamın ölümü benim için talihin başlangıcı anlamına geliyor. Bir süre sustuktan sonra büyük dâilere döndü. Failin akıbetini öğrenebildiniz mi? Buzruk Ümit omuzlarını silkti. Hayır, bir şey bilmiyoruz. Zaten bir tek seçenekten başka ne gibi şansımız var ki? Hasan adamlarının gözlerine bakarak düşüncelerini okumaya çalıştı. Ebu Ali'nin suratından bağlılık ve güven okunuyordu. Buzruk Ümit'in gözlerinde ise tasvip, hatta hayranlık vardı. İş çekti. Fedailere söyleyin, bundan sonra en büyük şehidimiz İbni Tahir'dir. Dua ederken Süleyman ve Yusuf'la beraber onun da adını ansınlar. Emrim böyledir. Bu andan itibaren devamlı yukarı çıkacağız. Zapt edilmiş bütün kaleleri kurtaracağız. Bir haberci acilen Zurgunbadan'a gitsin. Hüseyin Alkeyni'nin intikamını almak zorundayız. Kızıl Sarık muhasarayı kaldırır kaldırmaz bir kervan oğlumu buraya getirsin. Onları yolcu ettikten sonra kulenin en tepesine çıkarak emirin ordusunun geri çekilişini seyretmeye başladı. Ertesi sabah birbiri ardına birçok haberci diğer İsmaili kalelerine doğru dört nala at sürmeye başladılar. İbni Vakkas'a Rutbar ahalisiyle ilişki kurma görevi verilmişti. Gece çökerken Ebu Ali nefes nefese Hasan'ın yanına çıktı. İnanılmaz bir şey oldu diye bağırdı henüz kapıdan içeri bile girmeden. İbni Tahir kaleye geri döndü. Baş veziri öldürdüğü gece İbni Tahir'in hayatının en kötü gecesiydi. Ellerinden ve ayaklarından çadırın ortasındaki büyük direğe zincirlenmişti. Bütün gece direğin dibinde hiç kımıldamadan yatmıştı. Ama kafasında binlerce düşünce çılgın resimler halinde dolanıp duruyordu. Alamut'taki ihtiyarın alaycı kahkahalarını işitiyordu sanki. Bu kadar bariz bir sahtekarlığın nasıl olup da daha önce farkına varmamıştı. Gözleri bu denli kör müydü gerçekten? Allah Allah! Fakat onun gibi hakikate hizmet ettiğine inanılan büyük bir dini önderin bir sahtekar olduğunu nasıl düşünebilirdi ki? Onun böylesine bir alçaklığı yapabileceğini ve Meryem, meleklere benzeyen kız, onun suç ortağından başkası değildi. Seydona'dan daha kötüydü hatta. Çünkü onun emirlerini uygulamak için aşk kadar kutsal bir duyguyu bile kullanabilecek kadar aşağılıktı. Aman Allah'ım, gözüne ne kadar da aşağılık görünüyordu şimdi. Gece bitecek gibi değildi. Acı ve korku onu merhametsizce uyanık tutuyorlardı. Meryem gerçekten de o iğrenç ihtiyarın sevgilisi miydi? Beraberce kendisinin çocukça saflığına gülüyorlar mıydı? Ve kendisi, İbn-i Tahir, en güzel şiirlerini ona adamıştı. Kendisi gece ve gündüz Meryem'in hayalini kurarken, onu özlerken, ona ihtiyaç duyarken, o alçak ihtiyar onun büyüleyici vücuduyla ihtiraslarını dindiriyor, yudum yudum aşkını içiyor ve ona inananları, onu sevenleri, ona saygı duyanları ölüme gönderiyordu. Allah Allah, ne korkunç bir gerçek. Böyle bir şey nasıl olabilir? Böylesine bir suçun cezasını verecek bir kimse yok mu? Kimse yok mu gerçekten? Meryem bir fahişe. En çok ağrına giden buydu işte. Güzelliği, zekası, yumuşaklığı. Bunların hepsi kendisi gibi aptallar içinmiş meğer. Böylesine bir utançla yaşamasına imkan yoktu. Sırf bu yüzden Alamut'a geri dönmeli ve ihtiyarla hesaplaşmalıydı. Ona birisini öldürmesini emretmişti. O da emrini yerine getirmişti. Dolayısıyla kendisi de ölümü hak etmişti şüphesiz. Fakat bunlara rağmen Meryem ruhunun en gizli köşesinin en tatlı varlığı olarak kalmamış mıydı? Kalbinde kor halinde yanan ateşi o yakmamış mıydı? İçinde binlerce bilinmeyen duygular uyandırmıştı. Artık bilmesine rağmen onu hala arzuluyor muydu? O, onu son bir kez daha kendisine çekse, son bir kez daha kucaklasa. Ertesi sabah başvezirin öldüğünü söylediler ona. Onu Alamut'a gönderme fikri henüz kesinlik kazanmamıştı. Sultanın emrini bekliyorlardı. Haberciler sultanı yakaladıkları zaman Bağdat yolunu yaralamıştı bile. Hemen geri döndü. 2 gün sonra tekrar Nehavend'deydi. Başvezirin tahnit edilmiş cesedi yıkanmış, yağlanmış, parfümlenmiş, erguvani giysilerle bürünmüş olarak büyük bir debdebe ve ihtişam ile bayraklar, taçlar ve süslemelerle kaplı gök mavisi bir gölgeliğin altına yerleştirilmişti. Kafasında devasa bir sarık vardı. Ayak uçlarında ise makam ve mevkiinin işaretleri olan kalemliği, mürekkep hokkası ve serpuşu göze çarpıyordu. Mum rengi almış olan suratı uzun ve beyaz sakalı ile etrafa asalet, sükunet ve haşmet saçıyordu. Müteveffanın çok sayıda olan oğulları ülkenin her yerinden en hızlı atlara binerek cenazeye yetişmişlerdi. Babalarının yanı başına diz çökerek kas katı kesilmiş soğuk ellerini uzun uzun öptüler. Bu arada ağlamalar ve inlemelerden oluşan bir konser gölgeliğin ve tabutun etrafındaki havanın titreşmesine neden oluyordu. Vezirinin cesedini gören sultan bir çocuk gibi hıçkırmaya başlamıştı. Şuracıkta yatan adam tam 30 yıl boyunca ülkesine hizmet etmişti. Prenslerin babası Atabey bu ünvanı ne kadar da çok hak etmişti. Geçen sene ona sert davrandığı için son derece pişmandı şimdi. Nasıl olmuştu da bir kadının devlet işlerine karışmasına izin verebilmişti. Keşke onu da diğerleriyle birlikte haremine kapasaydı. Ordugahının ileri gelenlerinden cinayetin ayrıntılarını öğrendi. Demek Hasan'ın gerçek yüzü buydu. İsteseydi katilini veziri yerine kendi üzerine de gönderebilirdi rahatlıkla. Dehşetle ürperdi. Hayır, dünyada bu tür alçaklıkların var olmasına müsaade edemezdi. Hasan yok edilmeliydi ve onunla beraber tüm İsmaililer. Onların tüm kalelerini yerle bir edecekti. Vezirin oğullarına babalarının cenazesini İsfahan'a götürmelerini ve orada büyük bir törenle toprağa vermelerini emretti. Katile gelince hepsi de müteveffanın son arzusuna uyulması gerektiğini düşünüyorlardı. Alamut da öyle ya da böyle ölümü bulacak nasıl olsa dedi sultan ve İbn-i Tahir'i huzuruna getirmelerini emretti. Yaralarından hala kanlar akmakta olan İbn-i Tahir'i perişan vaziyetini dikkate almadan ite kaka kraliyet çadırına soktular. Onun yüzünü gören sultan şaşırmaktan kendisini alamamıştı. Hükümdarlık yıllarında bir bakışta insanların ne mal olduklarını anlamayı öğrenmişti. Bu İsmail'i bir katile benzemiyordu. Böyle bir cinayeti nasıl işleyebildin? İbn-i Tahir kalbinden taşan her şeyi anlattı ona. Sözleri yalandan ve art niyetlerden uzaktı. Fakat anlattıkları etrafını çevreleyen katı yürekli adamları bile dehşete düşürmüştü. Sultan eski bahçelerin hikayesini biliyordu ama bu derece şeytani bir düzeni daha önce işitmemişti. Seni nasıl kullandıklarının farkına vardın mı şimdi diye sordu delikanlıya. İbn-i Tahir bu arada sözlerine son vermişti. Bu iğrenç ihtiyarın elindeki bir silahtan başka bir şey değilsin sen. İşlediğin suçun kefaretini ödemeye ve dünyayı bu Alamut canavarından kurtarmaya hazırım. Sana güveniyorum, gitmene izin vereceğim. Kaleye ulaşana kadar 30 adam eşlik edecek sana. Fakat dikkat et ve kendini ele verme. Cezalandıracağın kişinin önüne çıkana kadar. Öfkene hakim olmaya çalış. Sen kararlı ve zeki bir delikanlısın. Planın başarısızlıkla sonuçlanmamalı. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra sultan tekrar Bağdat'a doğru yola koyuldu. İbni Tahir ve yanındakiler en kısa yoldan Alamut'a doğru at kopardılar. Buna rağmen başvezirin ölüm haberi onlardan bir gün önde geliyordu. Rey ve Kazvin arasında emirin ordusunu terk etmiş olan bir grup askeriyle karşılaştılar. Nizam'ın ölümünün birlikler üzerine ne gibi etki yaptığını öğrendiler onlardan. Alamut Kalesi muhasırası kaldırılmıştı. Demek ki İsmaili birliğinin kuracağına düşme ihtimalleri de mevcuttu. Fakat İbni Tahir yanındakilerin endişelerine son verdi. Şahrud'un arka tarafında bir patika biliyorum. O yol emindir. Az sonra nehrin dar bir yerine geldiler ve karşı kıyıya geçtiler. Dar ve dolambaçlı bir yol dağların arasından uzanıyordu. Atlarını Alamut'a doğru topukladılar. Dar patikanın bir tarafı uçurumdu. Diğer yanı ise çalılıklarla kaplıydı. Aniden keşifçi olarak önden gönderdikleri adam geri gelerek ileriden bir süvarinin kendilerine doğru geldiğini haber verdi. Çalılıkların arkasına saklanarak ona pusu kurdular. Yabancı süvarinin yüzünü gören İbni Tahir anında tanıdı. İbni Vakkas'ı, Seydun'a onu Rutbar'a gönderiyor olmalı diye düşündü içten içe. Fedai'nin kendisine kurulmuş olan tuzaktan kurtulmasını arzu ettiğini fark etti. Ne de olsa o da ihtiyarın yalanlarının bir kurbanı değil miydi? Aynı benim olduğum gibi. Sonra da ruhunun ta derinliklerinde Alamut'taki yaşama hala bağlı olduğunu hissetti. Garip ama gerçek. Sultanın askerleri İbni Vakkas'ın etrafını yıldırım hızıyla sardılar. Alan çok dar olduğu için mızrağını kullanmaya fırsat bulamamıştı. Onu elinden atarak kılıcını çekti ve bir çığlık atarak düşmanlarının üzerine saldırdı. Yetiş ey Mehdi! Onun cesaretinden ürken adamlar çabucak kılıcının önünden çekildiler. Biraz arkada durmakta olan İbni Tahir suratının bembeyaz kesildiğini hissetti. Sanki felç inmiş gibi hiçbir yerini kıpırdatamıyordu. Kalenin önünde yaptıkları ilk savaşı hatırladı. Bayrağı zapt edişlerini, düşmanın üzerine saldırmak isteyen Süleyman'ın Ebu Soraka kendisine engel olduğu zaman öfkeden nasıl tepindiğini. İsmaililerin başlangıçtaki güçleri ile şimdiki arasında ne kadar büyük fark var. Artık binlerce kişiden oluşan ordulara sahipler. Başını atının sağrısına dayadı ve sessizce ağlamaya başladı. İbni Vakkas ise bu arada şeytan gibi dövüşüyordu. Az kalsın kendisine bir yol açmaya muvaffak olacaktı. Kılıcı önüne çıkmaya cesaret edenlerin kalkanlarında ve miğferlerinde çınlıyordu.